Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerim Görkem Çetin ve Levent Aşkan'a teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Patreon'da aylık $5 paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca $1 bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 41. bölümünden herkese merhaba. Öncelikle uzunca bir süre yine ara vermek durumunda kaldım. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Yine bir sağlık problemleriyle uğraşmam gerekti. Bu yüzden yeni bölüm çekme fırsatım olmamıştı. Bu bölümde TOI'nin kurucu ortağı ve tasarımcısı Elif Atmaca konuğumdu. Elif'le kendisinin ve TOI'nin hikayesini ve TOI'yi nelerin beklediğini konuştuk. TOI nedir derseniz kısaca anlatmak istiyorum. Geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan parçaları bulunan ve bu parçalarla birlikte aslında çöpe gitme durumunda olan fakat tekrar kullanılabilir durumundaki eşyaları yeniden değerlendirerek bunları bir araya getirerek oyuncaklar yapmaya yarayan bir oyun seti markası aslında. Oyunda eşitlik, oyuna tüm çocukların erişimi gibi amaçları olan bir sosyal girişim aynı zamanda. Umarım Elif'in ve Toy'nin hikayesini beğenirsiniz. Elif merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Biraz kendinden bahsedebilir misin? Elif Atmaca kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır, nerelerde okumuştur?
Tabii. Elif Atmaca, endüstriyel tasarımcı. Böyle hayali tasarım okumak olan bir insan olarak yola başlayıp sonradan sosyal girişimciliğe doğru evren bir yolculuk geçti aslında. Ben Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunuyum. 2014 senesinde mezun oldum. Ama aslında şimdi yaptığım işle yani sebebi olmasından dolayı birazcık çocukluğumdan bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Süreci biraz uzatabilirim belki ama. Ya ben memur çocuğum, asker çocuğuyum. O yüzden çocukluğum hep benim Anadolu'nun farklı yerlerinde geçti. Ve o çeşitli imkansızlıklarda büyüme durumunu deneyimleyip gözlemlemiş oldum. Hani göreceği ailem belli imkanları bana sunuyor olsa da. O yüzden hep böyle... Ya tam büyük şehre geldik dediğimizde Kocaeli'ndeydik. Deprem oldu. Babam çadır kente gitti. Çadır kent hayatını deneyimlemiş oldum. Hep bir şekilde bu afet kriz ortamında çocuk olma durumu benim hayatımda vardı. O yüzden aslında hep böyle çocuklar için bir şey yapma tutkusuyla yani mühendis de olabilirdim, öğretmen de olabilirdim. Alternatiflerim vardı ama hep çocuklar için bir şey yapacaktım. Derken böyle lisede endüstriyel tasarımla yani böyle bayağı katalogdan karıştırırken endüstri mühendisliği altında endüstri ürünleri tasarım var. İşte o zaman ODTÜ, ENTAS işte tanıtım günlerine vesaire giderek evet ben kesinlikle tasarımcı olmalıyım. Bir şeyler üretmeliyim. Zaten çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Bir de hani işim zaten bir şeyler tasarlayıp üretmek olursa oh ne güzel yani hayatım çok keyifli olur diye. Bayağı böyle mesleğe aşık olarak ben kendimi tasarımcı olarak görmek istiyorum dedim. Ama tabii ki sınavda ODTÜ'yü kazanamadım. Tembel bir öğrenci sayılabilirim. Biraz da yani güzel sanatlara hevesli olunca akademik olarak birazcık zorlanabiliyorsunuz. Derken Gazi Üniversitesi'nde endüstri ürünleri tasarım okudum. Okurken de aslında belki Ankara'da okumuş olmanın verdiği bir şey bilmiyorum. Bize hep böyle ya da okulun verdiği bir şey... Kurumsal yerlere yönlendiriyorlardı işte.
Evet, genel olarak.
Kurumsal bir yerde çalışacaksınız. İşte tasarım ofisleri var ama onlar İstanbul'da. Ya, o böyle girişimci birkaç tasarımcının açtığı ofisler. Onları da çok özendirmiyorlardı. Ben de aslında stajların hepsini kurumsalda yaptım. İşte otobüs fabrikası, beyaz eşya. Hani herhalde mezun olunca çalışmak isteyebileceğim en iyi tasarım ofislerinden biriydi yani. Tasarım ofisi stajı yaptığım yer. Ama sonuçta kurumsal bir yerdi. Kötü demek için söylemiyorum ama... Ya bir buzdolabının rafının renginin hangi tonda olması gerektiğiyle ilgili iki hafta, bir ay karar veren bir insan olmak istemedim açıkçası. O yüzden dedim ki ben mezun olunca hani kurumsal bir yerde çalışmak istemiyorum. Çocukluğuma geri dönüyorum. Ve çocuklar için bir şey yapmak istiyorum ama Türkiye'de bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Çünkü oyuncak dünyası, oyuncak pazarı burada, yani oyun parkları üretiliyor. Zaten %90 Çin'den geliyor vesaire.
Hı hı.
O yüzden böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Ama mezun olurken böyle kafamda birazcık böyle Toy'nin fikirleri vardı. Çünkü bir yandan da o sırada yani sivil toplum kuruluşlarında sanat eğitmenliği yapıyordum. TGF'de, işte BİM Kahramanları Derneği'nde. O yüzden çocuklardan da kopmadım. Yani hep bir şekilde onlara nasıl fayda sağlayabilirim. Bir yandan da tasarımcı olunca aslında o sanat etkinlikleri, onların hayal gücü, işte bizim tasarımcılar kendimizi zorladığımız noktalar. Çocukken sınırsız bir hayal gücümüz var. Ya biz şu an tekrar o kadar uçup kaçmaya çalışıyoruz, yenilikçi fikirler bulmaya çalışıyoruz. Aslında biz de o çocuk hayal gücüyle dünyaya geldik, ne oluyor da bunu kaybediyoruz diye böyle dertlenmeye başladım. O zamanlarda tabii o çocukluğumun geçtiği yerlerden dolayı hep böyle dezavantajlara vurdum yani. İşte imkan, maddi yetersizlik bulunduğu ortamın imkansızlığı. Ve bir şekilde biz bu çocukların hayal güçlerini sınırlandırıp böyle standart bireyler olmasına neden oluyoruz diyerek ne yapabilirim? Aslında oyun süreci, tasarım sürecine çok benziyor. Acaba çocukların hayatına oyunu daha fazla dahil etsem? Ama tabii o zaman birazcık daha hak temel, yani oyun hakkına erişimi olmayan çocuklar için ne yapabilirim diye böyle dertlendiğim bir dönemdi. O zaman böyle fikir aşamasında bir şeyler çıktı tam mezun olurken ama ortada bir şey yoktu.
Hı hı.
Tabii ki Türkiye gerçekliğinde böyle bu fikrimi pişirip ve bunu gerçekleştirmek için çalışıp tecrübe kazanabileceğim çocuk odaklı tasarım yapan bir yer yoktu.
Hı hı.
O yüzden ben de kurumsalda da çalışmak istemiyorum. İlk önce Ankara'da küçük böyle kobi tarzı bir yerde çalıştım. Böyle bir sistem tasarlıyorlar, tasarımcıya ihtiyaçları var. Ben orayı dönüştüreceğim. İdealist bir şekilde girdim. 5 ay sonra patronla kavga ederek çıktım.
Duvara tosladın.
Evet, ya maaşımı alamadım. Ya bayağı ben böyle lazer kesim makinesi kullanan bir insana dönüştüm. Hiç mutsuz değilim bundan. Çok fazla şey öğrenmiş oldum. Ama tasarımcı ihtiyacı olduğunu söyleyen bir yer, daha sonra tasarımcı teknik eleman gibi kullanmaya kalkarsa birazcık böyle hatlar karışıyor. Ya idealistliğim böyle herhalde en sert noktada böyle bir duvara çarptı. Ama onu yaşamam gerekiyordu bence. Çünkü okulda sürekli işte yenilikçi şeyler tasarlıyoruz, geleceği tasarlıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama yani oradan çıktığın anda da bir gerçeklik var ve bunu yaşamadan yani öğrenebileceğim bir şey değil bu.
Hı hı.
Biraz sert oldu ama bence iyi oldu yani. Mutsuz değilim. O sırada mutsuz olsam da. Sonra ben yurt dışına oyuncak tasarımı okumaya, master yapmaya gitmek istiyordum ve bayağı sınavlara hazırlanmak için, işte başvuru dönemine hazırlanmak için kendime böyle bir orada istifa ettikten sonra zaman verdim. İş aramadı. O sırada İstanbul'da olan bir arkadaşın teknoloji girişiminde endüstriyel tasarımcı ihtiyaçları varmış. Sen ilgilenebilirsin, belki senin ilgini çekecek bir konu. Bir görüş istersen dedi. Ben de hani ben zaten yurt dışına gideceğim, istemiyorum, düşünmüyorum derken beni bir şekilde kandırdılar. Biz Skype'den görüştük derken ben o gün iş teklifini kabul ettim ve 2 hafta sonra İstanbul'a taşındım. Aslında girişimcilik, yani tasarımcılık yolculuğumdan girişimciye daha hızlı geçmiş oldum.
Hı hı.
Derken orada da yaklaşık 1 seneye yakın aslında ürün tasarımı, grafik tasarımı, aslında sunum tasarımı. Yani hem bir girişim olmasından dolayı müdahale edebileceğim pek çok alanda hani yetkinliğimi kullanmış oldum. Bir süre sonra tabii o da beni tatmin etmemeye başladı. Ve bir yandan da bu işte Toy'nin fikri var, nasıl hayata geçirebilirim derken girişimcilikle orada tanışınca ya bu sefer de böyle dertlenmeye başladım. Yani teknoloji girişimi diyorlar, sadece pazarlama için bir dünya para harcıyorlar, yatırım buluyorlar. Hani gerçekten sosyal fayda odaklı bir şeye yatırımcı ya da hani kaynak ayrılamaz mı? Gerçekten anlamlı bir şeyler yapılamaz mı? Yani yok mu bunun yolu yordum derken sosyal girişimcilikle tanıştım.
Hı hı.
Hani aslında attığım her adım beni şu an yaptığım şey hazırlamış oldu. O sırada da işte prototip gibi hala böyle çocuklar için işte dezavantaj çocuklar için oyuncak nasıl olur hani onun fikri hep var. Masamda böyle prototip gibi böyle duruyor. Ama her böyle tanıştığım insana da anlatıyorum. Böyle bir fikrim var ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte yurt dışına gideceğim, oyuncak tasarımı öğreneceğim, sonra bunu hayata geçireceğim. Aslında tam hayata geçirebileceğimi de düşünmüyorum. Sadece o bana böyle ilk adımı atmaya yönelik bir motivasyon sağlayacak gibi düşünüyordum.
Hı hı.
Sonra ben yine gönüllülük işlerine başladım. İstanbul'da BİM Kahramanları Derneği'nin Lego turnasında gönüllüydüm. Orada şu anki ortağımla tanıştım. First Lego League diye uluslararası bir aslında organizasyon var.
Hı hı.
Çocuklara her sene bir tema belirleniyor. Onlar da Lego'dan tasarladıkları robotlarla yarışıyorlar, proje geliştiriyorlar. Süper. Çok güzel. Ya, turnuvaya bence herkes katılsın. Ben çok şey öğrendim.
Buradan da duyurmuş olalım.
Evet. Ben katılamıyorum 2 senedir ama gerçekten bu en keyif aldığım organizasyonlardan biri. Orada görünürken şu anki ortağım Öge'lerle tanıştım. Tabii ben yine böyle bir fikrim var. İşte bunu yapmayı istiyorum. Bunun için yurt dışına gideceğim. İşte oyuncak tasarım firmalarına çalışacağım, öğreneceğim falan. O da ki ya bunu yapabilirsin. Hani yapmalısın da illaki yani gitmeden de yapabileceğim bir yöntem olabilir. O böyle daha işin girişimci tarafında olduğu için hep böyle bir motivasyon vermeye devam etti. Derken biz şu anki işimiz olan TOYİ ile bunu şu an bahsetmem de komik oldu. Aslında ilk adımı onunla birlikte atmış olduk.
Hı hı.
Impact Hub'da sosyal girişimcilikle ilgili iş modeli nasıl tasarlanır, etki modeli nasıl tasarlanır, onunla ilgili 2 günlük bir eğitim vardı. Biz böyle işte sosyal girişimcilik diye bir şey varmış, bir hafta sonu etkinliğe gidelim bakalım öğreniriz diye. Aslında geçerken uğruyormuş gibi etkinliğe gittik. Ve orada böyle bir beynimiz yandı. Çünkü 2 günlük yoğunlaştırılmış bir bootcamp'miş. Evet, ya bunun bilinciyle gitmemiştik. Derken böyle ya ürünü, o konseptin tasarım prototip aşaması varmış. Şimdi iş modeli tasarlıyorlar. Bunda neden bu kadar zor olabilir ki? Etki modeli ne ya falan derken aslında hep ürün odaklı düşünen beynim birden süreç ve aslında deneyim odaklı düşünmeye başladı. Ve orada hatta biz böyle sunum yaptık. Yani formaliteden bir işte sunum ve derecelendirme gibi bir şey vardı. Böyle şey de, siz bu işi yapmak istemiyor musunuz arkadaşlar? Hani fikriniz çok pişmiş. Bayağı sizin bir hızlandırma programına gidip uzun dönemli. Hani bu hayata geçirmeniz lazım. Ya istiyorum bilmiyorum. O yüzden böyle oldu falan derken biz bayağı böyle 2 tane şaşkın ördek gibi orada böyle bir tanıştık ve bu dostluğuma içine atlamış olduk. Daha sonra aslında hızlandırma programı nereye olabilir, ne yapabiliriz? Çok bilmiyoruz da ama yani o kavram bir hayatımızla ilgili ve sosyal girişimcilik için bir destek programı, hızlandırma programı nasıl bulabiliriz derken İmece adında bir sosyal girişimciler için destek programımızı, aslında sosyal inovasyon kavramını yaygınlaştırmak, öğretmek ve bir yandan da sosyal girişimcileri desteklemek için kurulmuş bir yapı.
Hı-hı.
Bu da Atölye ve Zorlu Holding'in birlikte tasarlayıp hayata geçirdiği bir programdı. Biz oraya başvurduk. Orada da aslında destek programının kapsamı şöyle, işte 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her biri için dönemsel destek programları açılıyor.
Hı hı.
Bizim nitelikli eğitim konusunda açılan destek programına kabul edildik. Bence bizim için çok büyük bir şans çünkü aslında oyuncak fikriyle nitelikli eğitim konusuna başvurduk ve okey hadi gelin dediler.
Hı hı.
Orada aslında tüm bu işte TOYİ'nin hayata geçmesi için gerekli adımları öğrenip piştiğimiz bir süreç oldu. Orayı da şimdi anlatmalıyım. Yani oraya da girersem çok uzun konuşmuş olacağım. Buraya kadar sormak istediğim şey var mı?
Tamam, çok teşekkürler.
Ben podcast'ı devam ettiriyorum.
Yani aslında TOYİ fikrinin nasıl ortaya çıktığını hani sormayı düşünüyordum sana. Zaten onu anlattın. Teşekkür ederim.
Evet.
Belki buradan şeye doğru TOYİ'nin artık fikri ortaya çıktı ve hani bir şekilde onu işte hızlandırıcıya kabul aldınız. Bu sırada çalışıyor musunuz? Sen çalışıyorsun galiba. O Geday
evet,
çalışıyor muydu o da?
O da babasıyla birlikte onun aile işleri vardı. Orada çalışıyordu ve o da aslında oradan istifa etmiş oldu.
Hı hı.
Biz bu imaj sürecinde 3 aylık bir eğitim sonunda hibe alan takımlardan biri olunca bu iş artık hani kaynak da var. Nasıl yapacağımızı da öğreniyoruz. Artık full time buna zaman ayırmamız gerekiyor diyerek istifa ettik.
Hı hı.
Ve full time TOYİ'ye geçmiş olduk.
İkiniz birlikte aslında başlamış oldunuz.
Hı hı, evet.
Süper. Peki TOYİ hala tam bir şeyi var mıydı artık? Yani bu işte atıklardan ya da işte hani böyle temiz olan tabii hani böyle atıklardan işte karton, plastik. Bunlardan oyuncaklar yapma fikri oluşmuş muydu o sırada o imageden kabul aldığınızda yoksa o daha sonradan mı ortaya çıktı?
Yok tabii. O zaman biz prototip aşamasındaydık. Çünkü ben işte mezun olurken zaten işte oyuncağa erişimi olmayan, oyun hakkına erişimi olmayan çocuklar için bir şeyler tasarlayayım derken işte hazır bir oyuncak olmasın. Çünkü çok zor erişiyorlar. Hı hı. Aslında çocukla birlikte büyüsün ki oyun hep onun hayatında olsun. O zaman bir yapı kurabileceği, bir şey üretebileceği bir kurguda olsun. İşte cinsiyetsiz olsun, dilsiz olsun ki bir mülteci kampındaki çocukla oynayabilsin. Çadır kentteki bir çocukla, şehir merkezindeki bir çocukla. O yüzden aslında bayağı prototip aşamasında gibi bir şeydi.
Anladım.
Biz orada ama hep ürün odaklıydı. Yani ürünün kendisi ortaya çıkıyordu ama nasıl paketlenecek? Hedef kitlesini tam olarak nasıl belirleyeceğiz? Kime konuşacağız? O deneyim nasıl olacak? Oralar hep soru işaretiydi.
Anladım. Sonrasında hani bu soru işaretlerinin cevaplarını buldukça aslında web sitesini açıp ürünü son haline getirip duyuru aşamasına doğru geldiniz sanırım.
Hı hı.
Ben şeyi merak ediyorum. Hani bu Kickstarter kampanyası hani nasıl gelişti sizin? Hani orada bir böyle bir strateji izlediniz mi? Birilerinden destek aldınız mı? Hani bunu özellikle şey için soruyorum. Bizi dinleyenler de hani girişimciliğe hevesli insanlar oluyor genelde. Hani bu Kickstarter deneyiminizden belki öğrenebilecekleri bir şeyler olur. O yüzden özellikle soruyorum.
Tabii. Bizim Imagine'den aldığımız hibe bayağı kurumsal kimliğin tasarlanması, işte şirketleşme masrafları ve ürünün seri üretime geçebilmesi için en azından en temel anlamda kalıp vesaire gibi ihtiyaçlarımızı gidermeye yetti.
Hı hı.
Ya şimdi çocukları bitmiş bir ürün vermezseniz onun tehlike, zaten işte güvenlik testlerinden vesaireden geçemiyorsunuz.
Hı hı.
Biz aldığımız hibeyle ürünü oraya kadar getirdik. 500 adet kit ürettik ve bizim hibemiz bitti. Ve aslında hani ürün var. Evet, hani play testleri yapıldı. Farklı farklı çocuklar, şimdi çocukların özel okullardaki çocuklara kadar o imece sürecinde aslında sahadaydık. Ürünün son haline gelmesi de aslında o dönemde pişti. Peki biz şimdi TOİ'yi nasıl, TOİ'ye diye bir şey var diye duyurmalıyız derken, kitlesel fonlama konusunda İmece'de de böyle dillendiriyorlardı ama yani çok üstüne, yani onun için özel bir eğitim ya da evet bunu yapmasınız gibi bir şey yoktu.
Hı hı.
Biz de dedik ki, bir de yani sahada deneyince dil bariyeri yok ve aslında çocuk her yerde çocuk ve o yaratıcılığın destekleme, İşte bu ileri dönüşüm kavramını öğrenme her yerdeki çocuğun ihtiyacı olabilecek bir şey. Biz neden bunu global bir ürün olarak piyasaya sunmuyoruz dedik.
Hı hı.
Bunu aslında test etmek için kitlesel fonlama kampanyası yaptık. Hem de ilk batch ürünleri üretebilecek kaynağımız elimizde olsun istedik. Orada bizim için en önemli şey yerli, yani Türkiye'deki bir platformu mu kullanacağız yoksa yani dışarıdaki mi? Çünkü acaba ilk başta Türkiye'de yapsak, bir sene pişsek, sonra mı yurt dışına açılsak derken dedik hani gerçekten ilk seferde bunu test etmek için o kadar beklemeye gerek yok. O yüzden Kickstarter'da kampanya yapmaya karar verdik. Öncesinde 3 ay gibi bir hazırlık süreci vardı. Kickstarter için de belli bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Ki 3 ay bunun için yeterli değilmiş, onu öğrendik. O sırada biz atölyede eğitim almaya başlamıştık ama atölyede daha sonra TOİ ve atölye üzerinde iki bir ilişki gelişti. Biz aslında atölye partner olduk. Hı. O süreçte atölye de bize destek oldu. Kampanyanın tasarlanması, yurt dışı network, işte basınla iletişime geçme. Tam kampanya sırasında kampanya ve iletişim için Gizem ekibe dahil oldu. Hatta hala bizle.
Hı hı.
O yüzden aslında ekip de o zaman, hani böyle çekirdek ekip, şu an üçümüz full time'ız.
Evet.
O zaman oluşmuş oldu. Öyle bir süreçti. Bir yandan da şimdi Kickstarter'da hep ürün odaklı projeler oluyor. Biz ama sosyal girişim olarak konumlandırdığımız için bunu nasıl anlatacağız ya da arada kaybolur mu diye dertlenmiştik. Orada da one for one, işte siz bir alın biz de bir bağışlayalım modelini de aslında kampanyaya yedirdik. Orada hem ürün konuştu hem de sosyal mesajlar da konuştu. Düşündüğümüzden çok daha fazla insana ulaştık aslında. Ya belki hani işte bu milyar dolarlık hani bek edilen projeler gibi olmasa da yani hiç bilinmeyen bir şey için. İşte Fast Company, Huffington Post, Design Week gibi çok güzel ve herkesin takip ettiği mecralarda çıktık. Ve 30 süper ülkeden backer'ımız vardı. Toplamda 2000-2500'e yakın ürün satıldı. Ve bir o kadar da bağış havuzu oluşmuş oldu.
Hı hı.
Biz onun için de 7 farklı ülkeden toplum merkezleri, sivil toplum kuruluşlarıyla daha öncesinde iletişim halindeydik. Hani toplanan bağışlar bu lokasyonlara gidecek dedik. Ve hı hı, bir yandan da onun operasyonunu yönetmiş olduk. Güzeldi. Bizim zaten hani gerçekten evet mesajımızı iletiyoruz ve hani bu şekilde devam etmeliyiz test ettiğimiz güzel bir araç oldu.
Evet, süper. Süper bir hikayesi var gerçekten. Toplamda ne kadar hani dolar olarak galiba şeyler alınıyordu değil mi?
Toplam 23 bin dolar destek topladık. Hı-hı. Eğer onu soruyorsam.
Hı-hı. Güzel.
Evet öyleydi.
Süper. Ondan sonra tabii bir hızlıca üretime girişme oldu herhalde. Çünkü evet. Elinizde muhtemelen o kadar yoktu.
Yoktu ve biz yılbaşı teslim sözü vermiştik. Kasım'ın başında açtık kampanyayı.
Çok hızlı bir teslim süresi.
Çok az bir stoğumuz vardı ama tam o dönemin aslında ya o da bir stratejiydi. Eğer yetişmeseydi ama bayağı büyük fail olacaktı.
Ama yetişti neyse, galiba yetişti. Değil mi? Evet yetişti. Evet. Hepsi yetişmişti diye hatırlıyorum ben de, süper.
Evet.
Çok güzel. Peki Kickstarter sonrasında hani neler yapıyorsunuz daha fazla insana ulaşmak için, hani ürünü daha fazla satmak için ve aynı zamanda şu an mesela hani öyle birebir kampanyası normalde ben gidip Toy'nin web sitesinden aldığımda çalışmıyor değil mi? Sadece kendime almış oluyorum artık. Evet. Mesela o dezavantajlı bölgedeki çocuklara hani nasıl ulaşmaya çalışıyorsunuz şu an? Çünkü direkt olarak hani şeylerden, satın alan müşterilerden bunu fonlayamıyorsunuz sonuçta. Hani orada nasıl bir yol izliyorsunuz?
Kickstarter sonrası aslında biz hemen oyuncak fuarına katıldık. Almanya'da, Nürnberg'de dünyanın en büyük oyuncak fuarı var, Spielwarenmesse ve aslında bir oyuncak firmasıysanız ve global olmak istiyorsanız tüm bu satış anlaşmalarının, tanışmaların olduğu senede bir kere yapılan bir fuar. Kickstarter'da bize dağıtımcılar yazmaya başladı. Hollanda'dan, işte Hong Kong'dan. Öyle olunca biz de dedik ya ilgi var. Biz neden fuara gitmiyoruz aslında? Yüz yüze tanışalım ve orada bunu görelim. Hazır Kickstarter'dan da kaynağımız var. Ve fuara gittik. Orada mesela şu an çalıştığımız Hollanda'daki dağıtımcıyla tanışmış olduk. Yani ilk senede normalde çok böyle deal bağlanmıyor. Ama biz mesela şu an New York'ta MoMA Design Store'da Toy satılıyor. Fuarda tanışmıştı. Evet, bizim süper. İçin çok güzel geçti. Yani o sosyal tarafı konuşturmak isterken bir yandan oyuncak pazarına bakın, çocuk hakları için bir şeyler tasarlarken de kar elde edebilir ve sosyal fayda sağlayabilirsiniz. Neden böyle bir şey olmasın mesajını vermeyi çok önemsiyoruz. O yüzden biz sosyal girişimin aslında bence sivil toplumla ayrışan ve bana göre daha etkili hani toplumsal değişim yaratmasını sağlayacak şey bu hızlı ve her tarafa konuşabiliyor olması.
Hı hı.
O yüzden oradan çok güzel geri dönüş aldık ve aslında bizim bir senemiz oradaki işte Hollanda, Amerika ile de Tayvan'da bir dağıtımcımız var. Onlarla tanışıp onlara böyle ürün göndermiş olduk ve globaldeki pazarlarda test etme şansımız oldu. Ama biz bir yandan da üretim tarafında işte iyileştirmeye gidiyoruz. Çünkü elimizdeki kaynak belli bir kapasitede üretim yapmamıza izin veriyordu. İşte geçen seneden beri yine bir üretim için böyle iyileştirme, yatırım yapma tarafına eğildik. Şimdi hala onun o süreç devam ediyor.
Üretim nerede oluyor bu arada? Nerede yapıyorsunuz?
İstanbul'da, Dudullu'da.
Ha süper. Türkiye'de.
Çok sevdiğimiz bir üreticimiz var. Tanıştırabilirim isteyenlerle. Startup dostu.
Buradan da bunu da duyurmuş olalım yani.
Evet.
Çünkü yani Türkiye'de bir şeyler üretmek hakikaten yani şey çok kolay olmayabiliyor her zaman. O yüzden değerli yani böyle üreticiler bulunca hakikaten o bilgileri
yani gerçekten değerli. Bu hani süreçte vazgeçme noktasına gelmeme sebep olan şeylerden biri üretici bulamamaktı.
Hı hı.
Hani kutu üreticisi bile bulamadık bir süre ve Bayrampaşa'da merdiven altı bir yer çıktı falan gittiğimiz adres. Hani ben dedim ki biz burada hani etki odaklı bir şey yapmaya çalışıyoruz ama üretim yerlerinin hali var. Yani nasıl yapabiliriz?
Evet. Yani sence üretim içine kaydıkça hakikaten Türkiye biraz o konuda geride kaldık yani.
Evet maalesef. Ama dönüşmeye başlayacak diye düşünüyorum.
Evet. Evet. Yani zaten Çin biraz zenginleştikçe tekrardan hani diğer ülkelere de fırsatlar doğmaya başlamıştır.
Evet.
Türkiye'de bulmanıza sevindim bu açıdan üreticileri.
Evet. Biz de çok sevindik.
Süper.
Tam o Kickstarter sonrasında devam edeyim aslında.
Hı hı.
Biz o zamana kadar işte kampanya yurt dışı, fuar yurt dışı olunca Türkiye'de çok fazla iletişim yapmadık. Ve aslında bize buradan işte nereden ürünü satın alabiliriz? İşte niye burada bulunmuyor ürün? Çünkü hakikaten internet sitemiz bile satışa açık değildi o zaman.
Hı hı.
İşte Şubat gibi fuara gittik. Nisan gibi de aslında web sitemiz açık. Hem içi hem yurt içi satışları oradan başlamış olduk. Ama bir yandan da buradaki işte butik oyuncaklar, daha böyle nitelikli oyuncakların bulunduğu yerlerde ilk başta olduk. İşte İstanbul Modern Mağazası'nda varız. Böyle satış kanallarını arttırdık. Hatta Toys Shop'un online'ında satıştayız ve orada Toys Shop bizim One for One kampanyamızı destekliyor ve Koruncuk Vakfı'na bağış yapıyor oradan aldığımızda. Hala süper. Üretim tarafında kapasite arttıramadığımız için her satışta onu yapamıyoruz. Ama en azından belli bir bağış kotası koyup, yani geçen sene yaptığımız satıştan %35'li kadarı da bağış yapmışız. Bence ilk sene içimiz, sosyal içimiz çok iyi bir rakam. Diğer taraftan ya ihtiyaç sahibi çocukları da mesela Eczacıbaşı Gönülleri'yle birlikte çalışıyoruz. Borsan Holding. Daha böyle sponsorlu ya da işte bir sivil toplumla birlikte proje yapıp onlar aracılığıyla ulaştığımız önemsel projelerle ulaşmış olduk. Kickstarter sonrası öyle devam ettirdik. Şimdi yine bir yandan sivil toplum kuruluşlarıyla planlama yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da işte kurumsal işbirlikleriyle yine orayı arttırmaya çalışıyoruz.
Süper. Çocuklara genelde hani böyle bireysel mi ulaştırıyorsunuz, yoksa hani okullara vermek, işte ne bileyim kreşlere vermek falan gibi şeyler de yapıyor musunuz?
Aslında o yani hem çalıştığımız, ya tek başımıza ürünü bırakıp gitmek çok bizim aslında istediğimiz bir şey değil. Oyun savunucuları diye bir kavramı sahiplendik ve aslında oyun hakkı için herkes günlük hayatında bir şey yapabilir dediğimiz bir farkındalık yaratmak amacıyla komünite kurmaya çalışıyoruz. O yüzden ürün gönderirken de ya o öğretmenlerle bir araya gelip onlara biz kolaylaştırıcı eğitim dediğimiz bir, yani hem oyunla ilgili konuştuğumuz, bilgi aktarımı yaptığımız bir süreç oluyor. Ama işte genelde biz direkt değil de bir kurumla ulaşmayı tercih ediyoruz. Yani köy okullarına mesela dağıttık ama orada işte yine bir aracı kurum, sivil toplum kuruluşu vardı. Daha böyle planlı ve odaklı olması önemsiyoruz. Çünkü hani bir kere verdim ve ne yapıyorsun, yani onun takibini ya da sürecin nasıl geçtiğini bilmemek de çok verimli olmuyor.
Evet, yani yarattığın etkinin farkında olmuyorsun. Yani farkında olmaya geçtim, yani o etki muhtemelen sönüyordur bir süre sonra. Hani çocuk oynar, eğer kimse onunla ilgilenmezse bir süre sonra sıkılır. Hani birisinin ona yol göstermesi gerekecek muhtemelen, özellikle başta.
Yani onun yanındaki yetişkin zaten farkındalıkla yaklaşmazsa istediğiniz kadar faydalı bir araç verin, maalesef havada kalıyor.
Aynen, süper. Üretimi iyileştirmeye, hani daha böyle herhalde optimize etmeye çalıştığınızdan bahsettin. Peki yeni hani ürünler, yeni parçalar üzerinde çalışıyor musunuz? Ben mesela işte Kickstarter'da almıştım. Sonra işte ne kadar geçti üzerinden? 1,5 sene falan geçti. Gene aldım bu sefer bir büyük seti. Baktım aynı parçalar var. Aslında böyle birkaç yeni parça olsa falan güzel olurdu diye düşündüm.
Evet, çok yakında. Süper. İşte bir sene aslında üretim iyileştirmesi tarafına gitti. Bu sene tam olarak hem kapasite arttırma hem de aslında ya Toy'nin en güzel tarafı yani çok yönlü parçalarla o kütüphanenin artması ve ne kadar parçasıysa artarsa aslında o kadar farklı üretim yapma imkan sağlayacak. Bu sene yeni parçaların da gelmesi planlamada var.
Anladım, süper.
Bir yandan ona da çalışıyoruz. Bir yandan malzeme alternatifi denemeye çalışıyoruz. Biyoplastik malzeme denemeye çalışıyoruz. Yani üretim konusunda aslında uğraştığımız çok şey var. Tabii oralar biraz daha yavaş ilerliyor. O yüzden bakalım bu sene olacak ama.
Anladım, süper. Şu an sizin ekipte peki rol dağılımı nasıl oluyor? Sen tasarım kökenlisin. O Geday'ı bilmiyorum, hani diğer arkadaşı da bilmiyorum. Hani üçünüz nasıl bir rol paylaşımınız var şu an?
Ben tasarım tarafındayım. İşte bu sosyal etki projeleri vesaire, onlarda da Toy atölyelerin tasarlanmasındayım. Ögeday Çin Dili Edebiyatı mezunu.
Çin Edebiyatı.
İşin aslında Çin Dili, evet. Ha. O doğuştan, yani böyle gerçekten işin girişimci tarafında. O da aslında hem satış kısmıyla hem de kreasyon kısmıyla ilgileniyor. Gizem de iletişim ve bu savunuculuk dediğimiz komünite kurma tarafıyla ilgileniyor.
Süper. Çok teşekkürler. Özellikle hani kendi hikayeni çok samimi bir şekilde anlattın. Teşekkür ederim. Bu şekilde anlattığın için.
Ben teşekkür ederim.
Yavaştan hani kapanışa doğru geçerken tüm konuklarıma sorduğum iki tane soru var. İlki, bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Tabii ki herkesin oyun savunucusu olmasını yani biz tek başımıza çocuk hakları için, oyun hakkı için değişimi yaratamayacağımızın farkındayız. O yüzden bizim gibi, yani illa çocukları, yani nasıl diyeyim, yani çevre hakkında bir şey önemsiyordur, işte cinsiyet eşitliğiyle ilgili bir şey önemsiyordur. Herkesin toplumsal fayda edebilecek heyecanlandığı bir konu vardır elbet. Onu keşfedip küçücük de olsa harekete geçmek bence daha iyi bir dünya için çok önemli. Bireysel inisiyatif almayı çok önemsiyorum. O yüzden birinden bir şey beklemeden, sadece bir söylem bile olsa bir yerde, farkındalık yaratmak için. Umarım tabii bunda oyun savunuculuğu da olur. Ama kim neyde heyecanlanıyorsa onu bulup bence bireysel inisiyatif alıp hareket etmek çok önemli. Umarım daha fazla bireysel insan değişim için hareket eder.
Çok teşekkürler. Son olarak bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Ben çok ulaşılabilir bir insanım. Bütün sosyal medya, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, her yerden ulaşabilirler. Mail atabilirler. Hı hı. Sadece aranma konusunda biraz telefonla dönemiyorum. Ama o da zaten ya bu beni seven insanlara söylediğim bir şey. Yazılı bir şekilde nereden ulaşırlarsa ben en kısa sürede dönmüş olurum. Ki ulaşılabilir olmayı da önemsiyorum. Çünkü birinin bir sorusu, bir şeyi, fikir alışverişi çok farklı değerler yaratabiliyor. Yani sosyal medya hesaplarımda paylaşırım zaten.
Tamamdır, süper. Ben zaten paylaşırım linklerini. E-mail de sanırım elif@toyi.io'ydu değil mi?
Toyi.io, evet.
Tamamdır, onu da paylaşırım. Çok teşekkürler Elif. Çok güzel
ben
bir
teşekkür ederim.
Konuşma oldu. Bir önceki bölümde de yine hani biraz daha büyük çocuklara yönelik işte robotik böyle sanat kodlama geliştiren Twim Science ekibini evet. almıştım.
Onları senle de çok seviyorum.
Senle de denk gelmemiz çok güzel oldu yani böyle aslında evet. böyle kasıtlı olarak yapmadım ama denk geldik bir şekilde. Yani ikisi arda arda denk geldi. O açıdan da benim hoşuma gitti.
Ben çok güzel. Twim'i de çok seviyorum.
Buradan onlara da selam gönderelim.
Evet, selamlar, öpücükler onlara da.
Çok teşekkürler tekrardan.
Ben teşekkür
Görüşmek
ederim.
Dileğiyle.
Bay bay.
Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Eğer ailenizde ya da yakın çevrenizde bir çocuk varsa 6 yaş üstü ve onlara toy hediye etmek isterseniz bir hafta boyunca geçerli siz podcast dinleyicilerime özel bir %10'luk indirim tanımladı TOY'i. TOY.io web sitesinden yapacağınız alışverişlerde büyük harflerle CSP, Ceyhan, Samsun, Pozantı harflerini kullanarak %10 indirim elde edebilirsiniz. Bölümü kapatmadan önce Şubat ayının da çekilişini yapmak istiyorum. Şubat ayında Ekşi Sözlük, Apple Podcasts ve Podchase üzerinden 2 tane yorum geldi. Bu 2 yorumdan birinin sahibine Startup Nation kitabını göndereceğim. Öncelikle bu yorumları okumak istiyorum. İlk yorum Apple Podcasts'te Mr. Puppet isimli kullanıcıdan gelmişti. Yeni keşfettim, çok sevdim, artık takip ediyorum düzenli şeklinde bir yorum yazmış. Ve 5 üzerinden 5 yıldız vermiş. Teşekkür ederim. İkinci yorum ise Ekşi Sözlük'te Sally kullanıcısından geldi. Dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım podcast'tir. Uzun zamandır böyle bir podcast'in eksikliğini hissediyordum. Devam etmesi dileğimle deyip YouTube kanal linkini vermiş. Bu güzel yorum için de teşekkür ederim. Şimdi hemen çekilişimi yapıyorum. Şurada Google Sheets'te hazırladığım küçük bir formülüm vardı. Hemen bunu çalıştırıyorum. Ve kazanan Sally çıktı. Sally'yi tebrik ederim. Hediyesini almak için bana merhaba@carsarigoz.com yani cagrisarigoz.com adresinden ulaşabilir. 2 hafta içerisinde eğer bana ulaşmazsa bir sonraki talihli olan Mr. Puppet'a bu sefer hediyeyi göndereceğim. Mr. Puppet da beklemede olsun. Hazır çekilişlerden bahsetmişken Mart ayının çekilişinden de tekrar bahsetmek istiyorum. Mart ayında yorum yapanlar arasından bir kişiye Twin Science robotik sanat seti ücretsiz gönderecek. Bunun için de tekrardan Asude'ye teşekkür ederim. Tüm bu çekilişleri carsarigoz.com/çekiliş Türkçe karakter olmadan çekiliş sayfasında görebilirsiniz. Burada hem yeni çekilişleri, promosyonları, indirimleri ve aynı zamanda sonuçlanan çekilişleri de görebilirsiniz. Buradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki çekiliş Nisan ayının ilk bölümünde olacak. O güne kadar yorumlarınızı beklemeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.